Ayrım 19.
Bugün kulüpte bir emekçi gençlik toplantısı yapılacaktır. Sorumlu yoldaşlar Lisistin ve Korçekin tarafından bir rapor okunacak ve sonra bir konser. Öfkeyle yırtıp attık kağıdı ha. İşte başlıyor artık diye homurdandı. Bir zamanlar tanrısına bağlı uysal kulların ağırlandığı ve bugün neşeli genç insanlar dolu parti merkezi olan papazın eski konağında henüz kurulmuş Ocak Komitesi Sekreteri Askeri Eğitmen Korçagin çalışma masasının arkasına oturmuştu. Anna'nın evindeki o akşamdan bu yana 8 ay geçmişti aradan. Önünde yığılı duran evrakı iterek anıların akışına bıraktı kendini. Ortalık sessizdi. Dipnot 1. Domuz eti, et ve süt karışımı vesaire gibi Musevi dini tarafından yasaklanmış olan besinler. Gecenin ilerlemiş bir saatiydi ve ıssızdı partkom. 1. Buz tutmuş karın çizdiği gerçek dışı arabekslerle örtülüydü camlar. Boğucu bir sıcaklığa gömülmüş olan odayı petrol lambası güçlükle aydınlatmaktaydı. Ağustos'ta Ekaterinovskaya'daki atölyeler ortak bürosu tarafından temizleme treni eğitmeni olarak gönderilmişti. Mahno çetelerinin yaptığı hasarı onaran, düzelten, temizleyen, silen 150 adamdılar. Gardan gara dolaşıyorlardı malzemeleriyle birlikte. Sonbaharın ortalarına kadar sürmüştü bu iş. Dönüşte de her zaman olduğu gibi çalışmaya dalmıştı. Ama sık sık annalara uğruyor ve geç vakte kadar kalıyordu orada. Kızın üstleri başları mazot içindeki erkek kardeşlerine öyküler anlatıyordu durmadan. Geçmişteki mücadeleleri, ayaklanmaları, eski kutsal ve bahtsız Rusya'nın boyunduruğunu nasıl kırmaya yöneldiğini. Stan Garazin ve Pakacev isyanlarını anlatıyordu. İşte bu arada bir akşam daha önceden hiç aklından geçirmemiş olduğu halde sigarayı bıraktı. Alışkanlıklar üzerine açılan bir tartışma sırasında sakin ve kesin bir sesle özgür insanın alışkanlığına köle olmayıp hükmetmesi gerektiğini ileri sürmüştü. Tvetayev'de dalga geçmişti onunla. Vaaz vermek kolaydır, zor olan aziz olmaktır. Ve Korçagin elindeki sigarayı yere fırlatarak kötü alışkanlıklardan sıyrılmaya gücü yetmeyen kişiye adam demem diye haykırmıştı. Gribe yakalanmış olduğu halde gene de yardım etmişti şalupaların boşaltılmasına. O sıradaki bir su baskını odun stoklarını tehdit eder bir hal almıştı ve hemen boşaltmak gerekiyordu şalupaları. Buz gibi soğuk ve sonbahar rutubeti kanında uyuklayan eski düşmanı dürtmekte gecikmedi. Zorlu bir ateşle birlikte gelen şiddetli bir romatizma krizi tam 15 gün boyunca onu yatağa çiviledi. Daha sonra da bir sağlık kurulu Korşagin'in artık çalışamayacağına karar vererek emeklilik hakkı tanıdı kendisine. Dipnot 1. Parti Komitesi. Bunu bir hakaret sayarak şeref ödeneğini reddetti Korçagin. Atölyedeki arkadaşlarıyla vedalaşıp içinde bir eziklik, koltuk değneklerine yaslanarak ayrıldı. Annesinin sözlerini anımsamıştı o gün. Hastalıktan hastalığa görebiliyorum yüzünüzü. Oğlunun şişmiş ayaklarını 2 hafta boyunca durup dinlenmeden ovaladı ihtiyar kadın. Değneksiz yürüyebildi sonunda gene ve gene bir sevinçle doldu yüreği. Gecenin yerini sabah almıştı. Voyen Combat 1, No 2 idi işte. Yaşam devam ediyordu akışına. Yürütme komitesi odasına bir kiraz dalı giriverdi açık pencereden. Şatonun gotik çan kulesinin tepesindeki altın yaldızlı haçı kızgın bir alev haline getirmişti dışarıda güneş. İnce tüylü küçük kuşlar bahçede yem peşindeydiler. Yürütme komitesi başkanı Nikola Nikolayevich Lizis'in elindeki telgrafı okuyup bitirince suratını asmıştı. Sağlam yapısına ve güvenilir asker tavrına bakınca devrimci mücadelenin ateşiyle tavlanmış ve şimdiden Kızıl Ordu nişanına sahip olan bu adamın kimse inanmazdı topu topu 24 yaşında bulunduğuna. Kesinlikle gizli. Sınırda alışılmadık bir faaliyet göze çarpıyor. Polonyalılar bütün bölgeye terör saçabilecek güçte bir çetenin Sovyet arazisine girmesine izin vermiş bulunuyor. Bütün gerekli önlemleri alınız. Özellikle de bütün senetlerle vergi gelirlerini zaman geçirmeksizin il merkezine yollayınız. Ertesi gün Korçagin'in yönettiği muhafız kıtasının eşliğinde mühürlü çuvallarla yüklü arabalar küçük kentin bütün hazinesinin il merkezinin mali bürosuna aktarmaktaydı. Birkaç gün sonra da köpükler saçan atından yere yuvarlanan bir çuval gibi atlayan bitkin bir süvari merdivenleri kalın çizmeleriyle döverek Lizzie'sine küçük bir paket getirdi. Dipnot 1. Askeri Tabur Komiseri. Hiç kimse bilmiyordu paketin içinde ne bulunduğunu ama gizemli ve şaşmaz bir koku alma kabiliyeti vardı bu köy sakinlerinin. Üç tüccardan ikisi mutlaka kaçakçılık yaptığı için mi nedir, içgüdüyle seziyorlardı en küçük bir tehlikeyi. Karargaha doğru koşuyordu şimdi iki kişi. Bunlardan biri Korçagin silahlıydı her zamanki gibi. Ama yanındakinin parti sekreteri Tropipo'nun eline kocaman bir revolver alması işlerin karışmakta olduğunu gösteriyordu açıkça. Komünistler ve komsomolistler koşuşmaya koyulmuşlardı şimdi de. Ve onların ardından da süngü takmış askerler seyirtti değirmene doğru. Kuşkuya yer yoktu artık. Garip ve ciddi bir şeyler dönmekteydi bugün. Ve köy meydanı, köy sokakları bir çöl haline geliverdi bir anda. Ara ki bir canlı bulasın. Bütün pencere kapakları örtüldü göz açıp kapayıncaya kadar. Ve orta çağdan kalma koca asma kilitler kapattı dükkanları. Birkaç gözübek tavuk ve sıcaktan bitkin domuz gübreleri dikkatle eşelemeye devam ediyorlardı. Derhal iptal edilen bir tehlike borusu. Bulanık birkaç gün geçti böylece. Sonra bir haber geldi. Kızıl süvarilerin kovaladığı haydutlar geri çekilmişlerdi. Tam tepedeydi güneş. Öldürücü bir sıcak en gizli köşelere kadar sızıyordu. Ve kendilerine birer sığınak bulmuştu bütün canlı varlıklar. Köpekler ambarların oraya kadar sürünüp tembel ve uykulu uzanmışlardı. Hepsi bitkindi. Yalnız kuyunun yanı başındaki domuz çamurların içinde mutlu debeleniyor ve şehvetle homurdanıyordu. Atını çözdü Korçakin ve dizini kaplayan korkunç sızınan dudaklarını kemirerek indi. Okulun merdivenine çıkmış olan öğretmen kız gülümsüyordu. Bir daha sefere, Moyamkem yoldaş. Hoşça kalın yoldaş Rakitina, anlaştık. İlk derse yarın başlıyorsunuz. Dört nana gidiyordu Korçakin ama çok geçmeden bir takım vahşi çığlıklar geldi kulağına. Köyde bir yangın çıktığı zaman ancak böyle haykırırdı kadınlar. Yaşlı erkek ve kadınlar belirmişti merdivenlerde. Eli iş tutanlar tarladaydılar. Genç bir köylü kız fırladı bir izbeden ve soluk soluğa koştu. Yetişin ey ehli insaf, korkunç bir şeyler oluyor. Dayanamayacağım artık ben. Yetişin. Hızla yaklaştı Pavel. Gürültü ayuka çıkıyordu şimdi. Dört bir yandan soru yağmuruna tutuyorlardı kadını. Çoktan yırtılmış beyaz bluzunun kolundan yakalamış çekiştiriyorlardı durmadan. Ama çığlıklarla kesilen sözlerinden herhangi bir şey anlamak mümkün değildi. Öldürdüler onu. Birbirlerini boğazlıyorlar. Saçı sakalına karışmış bir ihtiyardı de bez pantolonunu güçlükle zapt ederek ve gülünç hareketlerle oradan oraya sıçrayarak hakim oldu sonunda gürültüye. Deli gibi bağırıp durma kız. Dövüşen kim? Nerede bu kavga? Kes şu haykırmayı diyorum sana alçak. Nihayet anlaşıldı konu ve anlaşılır anlaşılmaz da uğultu büsbütün arttı. Kadınlar hep bir ağızdan haykırmaya, ihtiyarlar da öfkeyle küfretmeye koyuldu. Bir alarm çanı gibi avdan avluya yayılıp köy sakinlerini ayaklandırdı haber. Patubesliler bizimkileri tarlada tırpanlıyor. Ve eline bir orak, bir balta ya da sadece çitlerden alınmış bir kazık geçiren herkes bir anda sokağa fırlayıp akan insan seline karıştı. Tarlalara doğru akıyordu bir sel. Ve tarlalarda kanlı bir kavga halinde arazi sınırlaması konusunda yıllık karar verilmekteydi. Dört nana kaldırdı atını Pavel. Tepeyi aşar aşmaz da baş döndürücü bir hızla indi aşağıya. İnsanların hayvani bir saldırganlıkla birbirlerini kırıp geçirdikleri çayıra bir ok gibi daldı at. Yüzü gözü kan içinde bir oğlanı kovalayan bir sakallıyı devirdi. Güneşten kavruklaşmış bir tıknaz köylü hasmını ayaklarının altına almış durmadan çiğnemekteydi kalın çizmeleriyle. Bir hamur haline gelmişti yerdeki, canı çıkmak üzereydi neredeyse. Ötekinin istediği de buydu anlaşılan. Ne yapılabilir bir hunharca bu kavgaya son vermek için? Vahşi bir sesle haykırdı Pavel. Dağılın yılanlar, dağılın, yoksa topunuzla temizlerim haydut alayı. Bir el ateş etti havaya, sonra da bir el daha ve çil yavrusu gibi dağıldı insanlar. Kimisi canını kurtarmak isteğiyle, kimisi de sonradan hesap vermek durumunda kalmamak için elindeki ölüm makinesini kudurmuşçasına işleten bu çılgınca küfrü basarak kaçışıyorlardı. Konuyu dostça halletmek üzere ard arda yapılan girişimler yararlı olmadı. İnatla başlarını sallayıp, suç bizde değil, sınırda yargıç yoldaş, diyordu müzikler. Her yıl böyle kavga ederiz biz, alıştık artık. Bir hafta sonra ise bir tarım komisyonu, anlaşmazlık konusu olan yerlere sınırı belirtmek üzere kazıklar çakarak tarla tarla dolaşmaktaydı. Ve yaşlı kadastro memuru, tam 30 yıldır bu işi yaparım diyordu Korçagin'e. Bu kavgalar her yerde ve her zaman sınır yüzünden çıkar. Şu çizdikleri sınıra bakın Allah aşkına. Bir ayyaş bile bundan daha düz yürür, öyle değil mi? Ve her yıl biraz daha ufalanıyor bu arazi. Oğul babadan ayrılıyor, torun dededen ve durmadan bölünüyor. İnanın bana, aradan 20 yıl daha geçecek olursa tarlalar sadece sınırdan ibaret kalacak. Tohum ekecek yer bulamayacak maskaralar. Daha bugünden toprakların en az %10'u sınır çizgisi olarak batıl durumda. 20 yıl sonra sınır diye bir şey kalmayacak yaşlı yoldaş. Yaşlı adam alçak yüreklikle baktı karşısındaki gence. Komünist toplumu ima ediyorsunuz değil mi? Ama daha çok var o işe, çok. Kolhoz, bir diye bir şey duydunuz mu Budanovski? Anladım ne demek istediğinizi ama o bir istisnadan ibaret yoldaş Korçagin. Dipnot 1. Belli başlı üretim araçlarının kolektif mülkiyet temeli üzerine toprağın ortaklaşa işlenmesi amacıyla kurulan Gönüllü Köylüler Birliği. Yolculara döndü arabacı ve çene çalmak fırsatını yakalamış olduğundan alabildiğine mutlu zevkle anlatmaya koyuldu. Komsomolistlerin sayısı ne kadar arttı şu son günlerde. Eskiden yoktu böyle bir şey. Pıtrak gibi bitiriverirlerdi birdenbire. Ve bütün bu hikayede ismi Ratik Hanım mıdır nedir? İşte o öğretmen yüzünden başladı. Tanıyorsunuz değil mi onu? Henüz genç bir kadın ama güvenle söylerim ki güvenli yaratık. Hem de çok zararlı. Topluyor köyün bütün babalarını etrafına, örgütlendiriyormuş dediğine göre. Yediği naneye bak sen, karıları örgütlendiriyorum diye isyana kaldırıyor, isyana. Bir araya gelip basıyorlar yaygarayı. Dersiz başımın derdi işte. Eskiden kafan kızdığı zaman alırdın eline sopayı ve Allah yarattı demeden basardın karıya. Kimse de hiçbir şey söyleyemezdi. Dayak bir yana, gel de şöyle hafifçek bir dokun bakayım şimdi dokunabilirsen. Bir açıyor ağzını maazallah, mahkemeye koşup şikayette bulunmakla tehdit ediyor seni kahpe. Eğer yaşı geçmemişse boşanmaktan dem vuruyor, yasa maddelerini ezberlemiş okuyor bir. Bizim kanka... Ağzı var, dili yok bir kadıncağızdır. Geçen akşam vardım eve, bir de ne göreyim, delege olmamış mı? Delege de neymiş karı dedim, babaların büyük başbuğu demez mi bana? Aklım başımdan gide yazdı. Ama doğru söylemiş, tüm köyün karıları bizim eve doluşuyor o gün bugündür. Akıl soruyorlar benimkiden. Katiyen anlamadığım bir şeyler söylüyor onlara, kafalarını sallaya sallaya bir dinleyişleri var ki deme gitsin. Başlangıçta kafam kızmıştı iyice. Sonra baktım çıkar yolu yok. Ne halim varsa gör dedim, kurtuldum. Hoşlandıklarına göre konuşsunlar bakalım. İşin ucunda evin yürüyüp yürümediğine bakarım ben. Ve bu konuda hiçbir şikayetim yok. Babaların en iyisi benim babadır. Yeni öğretmen Rasvalikin ile Lida gülümsediler. Sevmiyorsunuz demek komsomolistleri. Kıllı göğsünü kaşıdı önce arabacı. Sonra hayvanını kırbaçladı. Ve sakalını havalandırarak... Neden sevmeyecekmişim dedi. Gençlik bu. Bir şeyler yapması gerek. Tiyatro oynuyorlarmış. Tiyatro dediğin kötü bir iş değil ki. Ben de pekala hoşlanıyorum güzel bir komedi olunca. Seyire bayılırım ben. Çocukların serseri olup çıkacağını düşünmüştük başlangıçta ve üzülmüştük tabii. Ama tam tersi çıktı. Söylendiğine göre içlerinden dalga geçenlere ve edepsizlik edenlere çok ağır ceza veriyorlarmış. Tahsil görmek istiyorlar benim anladığım. Kötü mü? Hazmedemediğim bir tek yanları var. Allah'la uğraşıyorlar. Tövbe. Bir kulüp haline getirmek istiyorlar kiliseyi. İşte bu kötü. Tabii o vakitte yaşlılar isyan ediyor. Bir de yalnızca fakir fukarayı alıyorlar işlerine. Ağa çocuklarını kabul etmiyorlar. Bunu da anlayamadım bir türlü ben. Berestov'a kadar uzanmıştı Alman ihtilalinin yankıları. Hamburg barikatlarında patlayan silah sesleri buradan işitiliyordu sanki. Tedirgindi sınır bölgesi. Gerginlik içinde bekliyordu gazeteler ve gelir gelmez de derhal hatmediliyordu. Bu kez batıdan esiyordu Ekim rüzgarı, evet. Kızıl Ordu'ya yazılmak isteyenlerle dolup taşıyordu Raykomol. Sovyetlerin bir barış politikası gütmekte olduğunu ve komşularıyla savaşa tutuşmayacağını hücre delegelerine anlatıncaya kadar akla karar seçti Korçagin. Bir günde baktı ki bütün Potubes hücresi tam kodro halinde uygun adım geliyor. Çizmeleri çekip çantaları omuzlarına asmışlar, başlarında da Korovotko. Korçagin merdivene çıkmıştı. Ne oluyor Girişa, ne var? Gizli. Yürütme komitesinin bürosunda kapıları sımsıkı kapayıp da toplandıkları vakit Girişa tozdan rengi gitmiş kaşlarını ciddiyetle çatarak anlattı. Askeri alarm verdim yoldaşlar, yani bir çeşit seferberlik ilan ettim. Dedim ki çocuklara, Moskova'dan gizli bir telgraf var. Almanya'da işçiler burjuvalarla savaşıyor, biz de burada Polonyalı panlarla dövüşeceğiz. Cephe gerisinde kalmak isteyenler talepte bulunsunlar, istekleri yerine getirilecektir. Zorlama yok. Domuz sucuğu olmayan sarımsak veya soğan da alabilir. Hiç kimseye tek sözcük bile fısıldamak yok. Bir saat içinde burada olacaksınız. İl merkezlerine doğru yola çıkacağız. Orada bize silah verecekler. Hemen soru yağmuruna tuttular beni. Yok efendim, niçinmiş de, nasıl yapacakmışız da vesaire. Bense derhal kapattım ağızlarını. Kimseyi zorunlu kılmıyorum dedim. Gönüllü arıyorum. Bir saat sonra elinizde ya katılmama talebi veya erzakla burada olun. Dağıldılar o zaman ve ben beklemeye başladım. Kalbim güm güm atıyor ama beklerken. Ya hiçbirisi gelmeye verecek olursa? Böyle bir utanç karşısında hücreyi lav etmekten başka çare kalmıyor. Boşuna tedirgin olmuşum. Çünkü hepsi geldiler. Bir tek eksik sizemde. Gözleri kan çanağı olmuş gibi ağlamaktan, suratları uzamış, sırtlarında çantalar. Aslanlarım benim. Potubes hücresi işte böyledir. Yürütme komitesi başkanını dinlerken de durmadan gözlerini kırpıyordu şaşkınlıktan. Aferin, çocukların davaya olan inançlarını anlamak için en iyi çare işte böyle bir yapma seferberlik ilan etmektir. Buraya kadar gelmeden de dağılabilirdiniz tabii. Ama madem ki geldiniz zarar yok. Korçagin, sen şimdi bu yoldaşlara güzel bir nutuk çekersin. Nutuksuz olmaz. Seferberliğin ertelendiğini söyle onlara. Ama gösterdikleri kahramanlıktan ötürü de teşekkür etmeyi de unutma. Yaşasınlar. Haber bir bomba gibi patladı. Girişutka bilinmeyen kimseler tarafından öldürülmüştü geceleyin. Bütün bu manevra dönemi boyunca kendisini perişan etmiş olan bacak sancısını unuttu Korçagin. Ağırlara koştu ve atına atladığı gibi sınır boyuna uçtu. Bölge Sovyet lokali olan geniş izbenin ortasındaki yeşil dallarla örtülü bir masanın üzerinde yatıyordu Girişutka. Bir kızıl bayrakla kapatmışlardı cesedi. Bir kızıl muhafızla bir konsomoles kapıda nöbetteydi. Yaklaştı Pavel, örtüyü araladı. Bir mum solgunluğu çökmüştü önünün yüzüne. Fal taşı gibi açık kalmış hareketsiz gözlerinde son anın ıstırabı okunmaktaydı. Bir çam dalı gizliyordu yarık kafasını. Hangi caniye el telif etmiş bu genç çocuğu? Dul Korovotko'nun tek oğluydu Girişka. Kocasını iç savaşta kaybetmişti kadın. Değirmencinin batrakıydı. Bir, kocası, daha sonra da kombet başkanı seçilmişti. Bir zamanların Girişutkası olan bu cansız beden ölümünün sırrını da saklamaktaydı. Felaketin darbesi altında yarı ölü bir hale gelmişti annesi. Komşu kadınlar zavallıyı teselli etmekten acizdiler. Partiye henüz yazılmış bulunan öğretmen Rakitina odasına kapanmış ağlamaktaydı. Pavel içeri girip de seslendiği zaman başını bile kaldıramadığı kızcağız. Kim ama kim yapabilir bu işi? Değirmencinin çetesi Pavel. O kaçakçı namussuz alayı yapar. Başlarının belasıydı çünkü Girişka'mız. Onun ölümünden yarar umacak başka kimse yok ki burada. Girişutka'nın gömülme töreninde iki komşu köyde bulundu. Batrakların ve yoksul köylülerin genç savunucusunun ne kadar çok dostu olduğunu anlamak için ölmesi gerekmişti sanki. Korçagin'in mangası, bölge komünist gençlik örgütünün bütün üyeleri ve partiler alçakça katledilen yoldaşlarına son bir saygı duruşunda bulunmak için hep oradaydılar. Gavrilov'un emri üzerine tam 250 süngü kalktı havaya Sovyet meydanında. Üst üste 3 kere ateş eden tüfekler yırttı sessizliği. Güçlü kollar tarafından yavaşça taşınan tabutun ağır hareketini bir veda marşının dokunaklı ezgileri eşledi. Bir kızıl bayrağa sarılı olan tabut, ana meydanda devrim uğrunda can vermiş olan Bolşevik partizanların yattığı mezarların yanı başında kazılmış çukurun kıyısına konuldu. Bu yeni kurban kanı, Girişütkan'ın bütün yaşamını feda ettiği kimselerin birliğini bir kat daha pekiştirecekti. Dipnot 1, tarım proletaryasının meydana getiren tarım işçileri. Genç batraklar ve genç yoksul köylüler komünist hücreyi genişleteceklerine şeref sözü verdiler. Konuşmacıların dudakları titriyordu öfkeden. Canilerin derhal tutuklanmasını ve herkesin bu halk düşmanlarını iyice tanıyabilmesi için bu meydanda, bu mezarın yanında açık bir yargılamadan geçirildikten sonra idamını istiyorlardı. 8 gün sonra köy tiyatrosunda 2. Bölgesel Sovyetler Konferansı yapıldı. Raporunu okumaya güvenli bir tavırla şu sözlerle başladı dizisin. Yoldaşlar, sevinçle gözlemekteyim ki bir yıldan beri Sovyet iktidarını iyice kökleştirmiş, çeteciliği ortadan kaldırmış ve kaçakçılık kurumunun kollarını kırmış bulunmaktayız. Betniyak 1, organizasyonları gelişmiş ve güçlenmiş durumdadır. Gençlik ve parti örgütleri de buna paralel olarak genişlemiş ve pekişmiştir. Kulakların can havliyle girişmiş oldukları son girişim, yoldaş Korovotka'nın yaşamına mal olan o kötü darbede sonuçlarıyla birlikte silinmektedir. Katillerin değirmenci ile damadı olduğu anlaşılmış ve her ikisi de yakalanarak mahkemeye sevk edilmiş bulunmaktadır. Mahkeme kurulu başkanlığı bölgenin dört bir taraftan akın eden delegelerin caniler için ölüm cezası isteyen talepleriyle karşı karşıyadır. Ve salon öfkeli çığlıklarla inledi birdenbire. Biz de ölüm cezası talep ediyoruz. Kahrolsun Sovyet iktidarının düşmanları. Kongre başlamıştı. Bir kadın silüeti belirdi kürsüde. Dirseğiyle Okunev'i dürttü Pankratov. Dinle bak bu küçük hanımı. Sevinçle gözlediğimiz yassınmaz bir nokta var. Örgütümüzdeki Troçki taraftarları açık bir bozgun halindedirler. Kendilerinin bizden en ufak bir şikayetleri bile olamaz. Görüşlerini diledikleri gibi açıklayıp gözler önüne sermelerine izin verdik. Dipnot 1, yoksul köylü. Onlarsa tam tersi bir tavır takındılar. Bizim kendilerine verdiğimiz eylem özgürlüğünü parti disiplinine karşı, parti birliğine karşı kullandılar. Talya'nın alabildiğine heyecanlı olduğu görülüyordu. Ocak delegesi olarak buraya gelen sayısız yoldaşın konuşmalarını dinledik. Hepsi de Troçkistlerin kullandığı yöntemler hakkında bize bilgi verdiler. Bu konferansta da Troçkistler hatırı sayılır miktarda delege ile temsil edilmektedir. Çünkü Ocak örgütleri görüş ve fikirlerini gereğince dile getirme fırsatı bulabilmeleri için kendilerine temsilci kartları vermekten çekinmemiştir. Ama onlar konuşmaktan çok susmayı yeğliyorlarsa bu bizim suçumuz olamaz. Sustuklarına göre belki de hücrelerde ard arda uğradıkları yenilgilerden ders almışlardır. Daha dün bu kürsüden cüretle öfkeli bir ses yükseldi bu sırada. Aynı cüreti gene göstereceğiz. Gel öyleyse Dubava, gel benim yerimi al ve anlat derdini. Dudakları gerilmişti Dubava'nın. Sırası geldiği zaman derdimizi anlatmaktan çekinmeyeceğiz. Hiddetli bir mırıltı dalgalandı salonda. Pankratov kendini tutamayıp haykırdı. Ne yani? Partiyi armut silkeler gibi bir kere daha mı sarsmak niyetindesiniz? Talya devam ediyordu. Disipline zedeleyici davranışların en mükemmel bir örneğini bize şu anda bizzat Duvava vermektedir. Harkov Komünist Üniversitesi öğrencisi, Komünist Gençlik Örgütü'nün sınanmış militanı, sayısız temsilcinin yakından tanıdığı Dubava, üniversite çalışmalarının tam hızla yürüdüğü şu anda tam 3 haftadır Şumski ile birlikte burada bulunuyor. Ne arıyor burada? Kim gönderdi kendilerini? Post kavgası için geldikleri belli değil mi? Konferans pişmanlıklarını dile getirmelerini beklerdi onlardan. Dubava, Şumski ve ötekiler ancak samimi olarak hatalarını kabul edip gene samimi olarak üzüntülerini bildirdikleri takdirde uzlaşma mümkün olabilir. Ama bunu yapmıyorlar. Yapmak istemiyorlar çünkü. Anımsarsanız yoldaşlar, 3 yıl önce aynı Dubava şu aynı salonda bize gelip işçi muhalefeti grubunu sertçe eleştirmişti. Anımsıyor musunuz o zamanki sözlerini?